yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Tarihler kitabının 32. bölüm 24. ayete geldik. Daha önce Kral Hizkiya'nın ne kadar doğru yolda yürüdüğünü, Rabbin yolunda yürüdüğünü, atası Davut'un yolunu izlediğini görmüştük. Babası Hizkiya gibi değildi. Putperestliği getirdi babası ama o ülkedeki bütün putperestliği yok etti. Her zaman Rabbe dayandı. Hatta kendisini tehdit alanında gördüğü zaman, kendisine saldırılar olduğu zaman, tehdit mektupları aldığı zaman bu mektupla birlikte Rabbin önüne gitti ve o mektubu Rabbin önüne koydu. İmanlı bir adamdı Kral Hizkiya ve aynı zamanda bir dua adamıydı. Şimdi Hizkiya'nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını okuyoruz. O günlerde diyor Hizkiya, ölümcül bir hastalığa yakalanınca Rabbe yalvardı. Rab yakarışını duyarak ona bir belirti verdi diyor. Evet, 2. Tarihler 32-24'te. 2. Krallar 20. bölüm Hizkiya'nın yüzünü duvara dönüp dua ettiğini ve Rabbin önünde ağladığını anlatır. Yorumlarını beğendiğim, sevdiğim ve kendisini takdir ettiğim bir yorumcu şöyle diyor. Ben Hizkiya'nın nasıl hissettiğini anladığımı sanıyorum. Çünkü bu yorumcu da kanser hastalığına yakalandı ve daha sonra bu yolla, yani kanser hastalığına yenik düşerek Rabbin yanına gitti. O diyor ki, doktor kanser olduğumu söyleyince dünya başıma yıkıldı. İnanamadım bir türlü. Gerçeği kabul etmek zorunda kalınca yaşayacağıma dair hiçbir güvence verilmedi bana. Hastaneye kaldırıldığım zaman hastalığımın sonucunun ne olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. O kadar güçsüzdüm ki yatağa yatamadım. Hemşire yardımcı oldu. Fiziksel olarak güçsüz değildim. Çok korktum. Ben bir korkağım. Hasta mısınız diye sordu hemşire. Hayır, çok korkuyorum dedim. İmanlı bir hemşireydi ve benim verdiğim karşılığa gülümsedi. Beni bir süre yalnız bırakmasını istedim ve tıpkı Hizkiya'nın yapmış olduğu gibi yüzümü duvara döndüm ve Tanrı'ya yakardım. Ona ölmek istemediğimi söyledim. Değerli dostum, kardeşim, bizler hastalandığımız zaman duayla Tanrı'ya gitmemiz ve başkalarına da bizim için dua etmelerini söylememiz gerektiğine inanıyorum. Ben kendilerinde şifa armağanları olduğunu söyleyenlere inanmıyorum. Bunların yalan konuştuklarını, üç kağıtçı olduklarını, belki bilmeden bu tür şeylere kendilerini kaptırdıklarını biliyorum. Ama iman şifasına inanıyorum. Evet, iman şifasına inanıyorum. İman şifasına inanıyorum ama iman şifacılarına değil, aradaki fark budur. Yani sözüm ona kendilerinde iyileştirme armağanları olduklarını söyleyenlere inanmıyorum. Televizyonlarda gördüğümüz o şovlara inanmıyorum. Bunların gerisinde her zaman üçkağıtçılık vardır. Çünkü bugün kimsede böyle bir yetki ve armağan yoktur. Eğer bir kimse bende bu yetki ve armağan vardır diyorsa yalan konuşuyor. Onun bir hayatına bakın, onun bir sonunu görün. Ancak Tanrı'nın iyileştirebileceğine inanıyorum ve bunu biliyorum. Bu nedenle her zaman davamızı direkt olarak ona buna değil, o şifacıya bu şifacıya değil, çünkü onlarda böyle bir şey yok. Ama biz davamızı, yüreğimizde olanları, hastalığımızı direkt olarak Rab'be götürmemiz gerekir. Bakın kardeşim, televizyonlarda şov yapanların, bende şu mevhibe var diyenlerin senden üstün bir tarafı yok. Biz İsa Mesih aracılığıyla Rabbin önünde durma hakkına sahip olduk. Biz İsa Mesih aracılığıyla Rabbin çocukları olma hakkına sahip olduk. Sen de Rabbin çocuğusun, ben de Rabbin çocuğuyum eğer ona iman ettiysen. O zaman Rabbin önünde bizim farkımız yok. Sen de direkt Rabbin önüne çıkıp yüreğinde olanları söyleyebilirsin, iyileşmen için dua edebilirsin. Ona buna ihtiyacın yoktur, Rabbin önünde durabilirsin. Evet, direkt olarak Rab'be gitmemiz gerekir. Bu hasta kardeş dedi ki, hasta olduğum zaman tanıdığım biri bana bir mektup yazdı ve şöyle dedi. İyileşmeniz için dua etmeyeceğim çünkü Rab ile beraber olmak için hazır olduğumuzu biliyorum. Onun sizi eve götürmesi için dua ediyorum. Ona hemen bir yanıt verdim ve bana bak, bırak bunu Rab çözsün. Ona nasıl hissettiğimi söylemeye çalışma. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Yaşayabileceğim kadar uzun yaşamak istiyorum diye yazdım. Şimdi Hizkiye de aynı durumdaydı. Ona yalnızca Tanrı yardım edebilirdi. Yüzünü duvara dönünce Rab'be onun önünde gerçekle ve yetkin bir yürekle yürümüş ve onun gözünde doğru olanı yapmış olduğunu anımsattı. Çıbanın üstüne incir lapası sürdüler diyor. Bu çıban değil, kanser de olabilirdi. Hastalığı her neyse Tanrı onu iyileştirdi ve ona 15 yıl daha ömür verdi. Ne var ki Hizkiye kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona hem Yahuda'ya hem de Yeruşalim'e öfkelendi diye okuyoruz. 2. Tarihler 32, 25, 26. ayetlerde. Hizkiye ile Yeruşalim'de yaşayanlar gururu bırakıp alçak gönüllü davranmaya başladılar. Bu sayede Hizkiye'nin krallığı boyunca Rab'bin öfkesine uğramadılar. Yahuda krallığı Ahaz'ın krallığı döneminde çok yoksullaşmıştı. Oysa şimdi yeniden zenginleşti. Hizkiye çok zengin ve saygın biriydi. Altını, gümüşü, değerli taşları, baharatı, kalkanları ve çeşit çeşit değerli eşyası için hazineler yaptırdı diyor 27. ayette. Evet, oldukça zenginleşmişti. Babil'den elçiler geldiği zaman Hizkiye akılsızca davranıp krallığının zenginliğini onlara gösterdi. Bunu 2. Krallar 20. bölümde okuyoruz. Tanrı şimdi burada bununla ilgili yorumunu yapar. 31. ayette ama Babil önderlerinin ülkede yapılmış olan belirtiyi araştırmak için gönderdiği elçiler gidince Tanrı Hizkiye'yi sınamak ve aklından geçenlerin hepsini öğrenmek için onu bıraktı diyor. Hizkiye'nin ölme vakti geldiğinde ölmesi gerektiğini söylemem kötü bir şey gibi görünebilir. Tanrı onun ömrünü uzattıktan sonra akılsızca yapılan üç eylem oldu. Babil'e zenginliğini yani Babillere hazinesini gösterdi ki bu gelecekte büyük sıkıntıya neden olacaktır. En kötü krallardan biri olacak olan oğlu Manasse doğdu. Son yıllarında burnu büyür gibi oldu. Yüreği gururla doldu. 2. Tarihler 32-25 bize şunları söyler. Hizkiye kendisine edilen iyiliğin karşılığını ödemedi çünkü yüreği yükseldi. Kendi üzerine ve Yahuda ile Yeruşalim üzerine öfke geldi. Gördüğünüz gibi Hizkiye Tanrı'nın atadığı zamanda ölmüş olsaydı daha iyi olacaktı. Bundan dolayı aslında bu konularda çok dikkatli olmamız gerekir. Rab bizleri de esirgiyor. Ve bu nedenle biz iman hayatımızda Rab'bi utandıracak herhangi bir şey yapmamaya dikkat etmeliyiz. Dostum bu harika bir bölümdür. Muhteşem bir göksel babaya sahibiz. Şimdi Hizkiye'nin ölümüne geliyoruz. Hizkiye'nin yaptığı öbür işler ve Rab'be bağlılığı Amos oğlu peygamber Yeşaya'nın Yahuda ve İsrail krallarının tarihindeki görümünde yazılıdır. Hizkiye ölüp atalarına kavuşunca Davut oğullarının mezarlarının üst kesimine gömüldü. Bütün Yahuda ve Yeruşalim halkı ona saygı gösterdi. Yerine oğlu Manasse ya da Manasse kral oldu. 2. Tarihler 32-33. Ayetler. Şimdi birkaç dakika ruhsal uyanış konusunda konuşmak istiyorum. Ruhsal uyanış meselesinde Tanrı'nın mutlak olduğuna dikkat etmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rabbimiz Yuhanna 3. bölüm 8. ayette şöyledir. Yel dilediği yerde ser. Sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan her adam da böyledir. Şimdi ruhsal uyanışı yalnızca Tanrı gönderebilir. Tanrı bunda sözünü ve kutsal ruhun işleyişiyle bu işi görür. Yani Tanrı bunda kutsal ruhun işleyişiyle mutlaktır. Tanrı bir batı birliği adamı ya da oda hizmetçisi değil. Bir düğmeye basıp onu çağıramazsınız. Bazı kişilerin dualarında Rab'be bir şeyler yapması için emirler verdiğini duyuyorum sürekli olarak. Dostum, kardeşim, Tanrı'ya emir veremeyiz. İlya peygamberin Karmel Dağı'ndaki deneyimini hatırlayın. Baal'ın peygamberlere bağırıp çağırdılar ama kurban üstüne ateş indiremediler. İlya taşları dizdi, taşların üzerine odunları yerleştirdi, odunların üzerine kurbanı koydu ve üzerine su döktü. Sonra da Tanrı'ya dua etti. İlya bizim gibi tutkuları olan bir adamdı. Aslında Rabbe şöyle diyordu. Bizim yapabileceğimiz şey taşları dizip onlara çeki düzen vermektir. Buraya odunları yerleştirip üzerine kurbanı koyabiliriz. Ama ateşi gönderecek olan sensin. Bu alanda bizim hiçbir gücümüz, yetkimiz yoktur. İlya ateşin Tanrı'dan gelmesi gerektiğini biliyordu. Ve Tanrı o zaman bütün bunlara karşılık verdi. Bunları söylerken, yani bu konuşmayı yaparken, bu açıklamayı yaparken dünyada ruhsal bir hareket var. İlkin bunun gençlerle sınırlı olduğunu düşündüm ama bunun genç evli çiftleri de kapsadığını anlıyorum. Genç çiftler çocuklarının kendilerinden uzaklaştığını görüyorlar. Bazı sorunlara yanıtlarının olması gerektiğini kavramaya başlıyorlar. Genç bir baba bana sorunlarımı daima çözebileceğimi sandım ama Tanrı'ya ihtiyacım var dedi. Bugün Tanrı'nın sözüne bir dönüş olmalıdır. Bugün her insanın, her ailenin, hatta imanlıların özellikle Tanrı sözüne dönmelerine gerek vardır, ihtiyaç vardır. Kardeşim, Tanrı sözü olmadan biz hiçbir zaman Tanrı'nın isteklerini tam olarak bilemeyiz. Bizler duayla Tanrı'ya gideriz ve Tanrı'yla konuşuruz. Tanrı bizimle nasıl konuşur? Tanrı bizimle sözü aracılığıyla konuşur. Bu bizim temelimizdir. Bundan sağa sola sapamayız. Tabii ki Tanrı bazen kardeşlerin vaazlarını, sözlerini kullanabilirler. Ama temel Tanrı'nın sözüdür. Bu nedenle Tanrı'nın sözüne bir dönüş olmalıdır insanlar arasında, imanlar arasında. Tanrı'nın sözüne döndüğümüzde sağlıklı bir yolda ilerleriz. Yani Tanrı'nın sözüne dönüp Tanrı'nın sözünü okumak, Tanrı'nın sözünü doğru bir şekilde anlamak gerekir. Biz buna sağlıklı öğreti diyoruz. Bazı insanlarda bunu görüyorum ve bundan dolayı da çok seviniyorum. Yani Tanrı'nın sözünün ne kadar önemli olduğunu görüyorlar ve bunları vurguluyorlar. Hem kendi hayatlarında hem de topluluklarında. Ne yazık ki bunu her yerde görmek mümkün değil. İnsanlar genellikle hurafelere, boş inançlara, oncuklara, boncuklara, gizemsel, mistik şeylere meyilliler. İsa Mesih'e iman edenler arasında bile bunlar vardır. Belki oncuk boncuğa sırt dayamıyor ama ona buna sırt dayıyor. Falanda falan mevhibe varmış, filanda filan mucize yapma gücü varmış. Bunlar da bir yerde boş inanç. Bunlardan tam olarak %100 kurtulmak gerekir. Çünkü bunlar aslında bilmemezliğin ürünleridir. Biraz daha ileriye gideceğim. Bunlar cehaletin, yozluğun, gericiliğin belirtileridir. Aklın, mantığın, bilimin olmadığı yerde var olmaktadır. Açıkça söylemem gerekir ki, imanlılar topluluklarında kutsal kitap bilgisinin çok az ve yetersiz olduğunu her tarafta görüyorum. Bu nedenle de imanlılar arasında sağlıklı, ruhsal bir büyüme, gelişme yoktur. Bazen çok olgun, sevinçli ve bilgeli imanlılarla karşılaşıyorum. Onlarla konuştuğumda, onları gözlemlediğimde, onları dinlediğimde hemen çok açık bir şekilde görüyorum ki bu kişiler Tanrı'nın sözüne önem veriyorlar ve kutsal kitabı sürekli olarak okuyorlar, araştırıyorlar. Rabbin sözünü ciddiye alıyorlar. İşte imanlının ihtiyacı budur. Bunu tekrar vurgulayayım. İmanlı ancak Tanrı sözünü bilmekle, onu hayatına almakla, Rabbin sözünü okuyup üzerinde düşünmekle büyüyebilir, gelişebilir. Bir sürü vaiz çoban tanıdım, tanıyorum. Tanrı sözünü pek fazla çalışmazlar. Bu nedenle de topluluğunu yüzeysel, sağlıksız şeylerle beslerler. Onlara kutsal kitap çalışması yerine yüzeysel, duygusal bağırmalar, çağırmalar, hatta bazen de zararlı şeyler verirler. Çok kez görüyorum. Birisi geliyor, bir toplulukta konuşuyor ve bağırarak konuşuyor. Bazı şeyleri vurgulayarak konuşuyor. Bu bağırması, çağırması karşıdakini coşturuyor. Sonra da soruyorum. Kardeşin konuştuğu konu neydi? Bilmiyorlar. Emin olun kaç kere bunu özellikle sordum. O çok harika bir vaaz dedi. O kardeşin söyledikleri çok bereket oldu bana dedi. O zaman sordum. Peki kardeşin konuştuğu konu neydi? O bağırıp çağırdığı şeyin konusu neydi? Bilmediler, bilmiyorlar. İşte insanın durumu onları duygusal yönden, duygusal şekilde heyecana getirebilirsen onları coşturabilirsin. Geçici bir süre. Ama onlar sağlıklı olarak beslenemezler. Tanrı'nın sözü dışında her şeyi verirler böyle insanlar. Rabbimizin şu sorusunu anımsayacaksınız. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ona kesinlikle yüzeysel, basit şeyler vermeyin. Yani topluluğa, kardeşim, yüzeysel, basit şeyler vermeyin. Kendinize bunu vermeyin. Ailenize bunu vermeyin. Tanrı'nın sözünü verin. Kutsal kitabı bu şekilde öğretiyorum ve bazen özellikle çoban ya da misyonerlerden eleştiri alıyorum. Çok dar düşündüğümü, sadece kutsal sözü öğrettiğimi ama bazen de reçele ve tereyağına ihtiyacımız var diyorlar. Hayır kardeşim, Rabbin sözünün içerisinde bütün bu gıdalar, besinler vardır. Bakın, 36 yıllık hizmetimde tek yetkili, sağlam, sağlıklı ve besleyici kaynağın Tanrı sözü olduğunu gördüm, keşfettim. Benim ilk 10 yılımı aldı bunu kavramak, anlamak. Bu nedenle de sadece kutsal kitabı öğretiyorum. Tereyağına, reçele ihtiyacımız yoktur. Tanrı'nın sözü yeterli ve yetkindir. Orada her tür protein vardır. Her tür besleyici vitamin vardır. Tanrı'nın sözünde gereken güç ve yetki vardır. Bugün imanlılar topluluğunda güce sahip olmak için dua eden bir sürü insan vardır. Ama imanlılar kutsal kitabı ihmal ediyorlar. İnsan güçlü olmayı özlüyor, yaşamının ürün getirmesini diliyor ama İsa'nın dediği gibi tohum Tanrı sözüdür sözünü unutuyor. Kişi Rab'bin sözüyle beslenmiyor, Rab'bin sözünü okumuyor. Televizyonlarda şovlar seyrediyorlar. Orada burada bağırıp çağıran insanları dinliyorlar ve galeyene geliyorlar belirli bir süre. İnsanoğlu soğuk ve sert yüreği eritmeyi özlüyor ama diğer yandan Rab'bin şu sözünü unutuyor. Benim sözüm ateş gibi ve kayaları paralayan külünk gibi değil mi diyor Yeremya'da. Demek ki güç Tanrı'nın sözündedir. Güç Ali'de değil. Güç Hayrettin'de ya da Recep'te de değildir. Güç onda bunda değildir. Güç sadece Tanrı'nın sözündedir. Yani kutsal kitapta. Eğer tanrısal güce sahip olmak istiyorsak Tanrı'nın sözüne başvurmamız gerekir. Ali'ye, Recep'e, Hayrettin'e, ona buna değil. Yaşamımızı, aile hayatımızı, insani ilişkilerimizi ve hizmetimizi güç ile sürdürmek istiyorsak, tekrar edeyim, Tanrı'nın sözüne gelmemiz gerekir şart. Başka bir yerde güç veren bir besin yoktur. Birçok imanlı gücü türlü yerlerde, türlü yollarda elde etmeye çalışıyorlar ya da onda bunda arıyor. Rüyalarda sözüm ona, görümlerde ya da onun bunun el koymasında arıyor. Duyguyla ondan bundan etkilenerek gelen güç, o anda havalara uçmak, zıplamak, coşmak, uzun sürmeden çekip gider ve gittiğinde de daha kötü bir iz bırakıp gider. Aç tavuğun rüyasında darı görmesi, onun karnını doyurmadığı gibi bu türden yaklaşımlarda imanlıyı hiçbir şekilde beslemez, büyütemez, geliştiremez. Olgunlaştıramaz. Tanrı'nın sözü bizim güç kaynağımızdır. Tanrı ve onun sözü aracılığıyla gelen güç, imanlıyı gün be gün geliştirir, korur, eğitir, öğretir, besler ve büyütür. Evet, Tanrı'nın sözü kardeşim, geliştirir, korur, eğitir, öğretir, besler ve büyütür. Bu yüzden Rabbin sözüne zaman ayırmalıdır her imanlı. Eğer Rabbin sözüne zaman ayırıp onu çalışmazsak ruhsal olarak bu tanrısal güçten de yoksun kalırız. Bu kadar basit. Bu güçten yoksun, yengi dolu bir iman yaşamı sürdüremeyiz. Eğer Rabbin sözünü önem almazsak, o sözden günlük olarak beslenmezsek. Rabbin sözü geliştirmek, bina etmek, beslemek için güçlüdür. Yeni doğmuş bebekler gibi saf süt andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz diyor 1 Petrus 2:2'de. Saf sütü andıran Tanrı sözüyle beslenmek. Eğer büyümek ve sağlıklı kalmak istiyorsak bu besinden yeterince almalıyız. Mezmur 119-130'da şöyledir. Sözünün açılışı nurlandırır, ben adamlara akıl verir. Bilgelik Tanrı sözü aracılığıyla gelir. Kişiye gerçeği öğretir ve onu doğruluk yolunda eğitir. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur diyor 2. Timoteos 3:16-17'de. Tanrı'nın sözü insan yüreğine barış getirme gücüne sahiptir. Mezmur yazarı Tanrı ne söyleyecek dinleyelim diyor. Çünkü kavmına ve kendinden korkanlara barış söyleyecek. İnsanoğlu barış arıyor değil mi? Ama derinden yüreğe barış getiren Tanrı'nın sözüdür. Aynı zamanda Tanrı'nın sözü bizde sevinç yaratmak, bizi teselli etmek için güçlüdür. Yeremye peygamber sözlerini buldum ve onları yedim diyor. Sözlerim bana meserret, teselli ve sevinç oldu der. Rabbin sözünü yemek, Rabbin sözünü nasıl yiyebiliriz? Tabii ki sözünü okumakla, bu sözü çalışmakla, onun üzerinde derin derin düşünmekle ve orada yazılanları hayatımıza almakla. Günlük yaşamda sevinç getiren bu sözleri yemek imanlıya güç verir, onu teselli eder, besler. Birinci mezmurda şunlar yazılıdır. Ne mutludur o adama ki Rabbin şeriatından, Rabbin sözünden zevk alır, gece gündüz onun sözlerini derin derin düşünür. Böyle adam akarsular kenarına dikilmiş ağaç gibidir. Mevsiminde meyvesini verir ve onun yaprağı solmaz. Şunu görüyoruz ki değerli dostum, imanlıya gerçekleri gösteren, onun yaşamını eleştiren, doğruluk yolunda eğiten, imanlıyı besleyen, onu güçlü kılan, onu güçle dolduran, ona umut, sevinç, barış, kurtuluş güvenliğini veren Tanrı'nın sözüdür. Yüreğimizde olanları, düşündüklerimizi Rab'be söylüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Elbette ki dua ile, yani sözlerimizle. Rab de bize sözü aracılığıyla konuşuyor. İşte kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Tanrı bize söyleyeceklerini sözü aracılığıyla söyler. Tanrı'nın tüm vaatleri yine sözü aracılığıyla bize verilmiştir. Öyleyse gideceğin, başvuracağın tek kaynak, tek yer Tanrı'nın sözüdür. Bu nedenle de benim tüm amacım Tanrı'nın sözünü bu şekilde öğretmek, bildirmektir ve bunu yıllardan beri yapıyorum ve yapacağım. İlk dönemlerde çok az insan dinledi ama günümüzde insanlar dinlemeye başlıyorlar. Şimdi acaba ruhsal bir uyanışın eşiğinde miyiz? Rabbin ruhsal bir uyanış göndermesi için dua ediyorum ama size açıkça söylemek istiyorum. Ruhsal uyanış olursa onu gönderecek olan kesinlikle Rab olacaktır. Bereket yağmaya başlayabilir diye yağmurluğu giyiyorum. Hiç ruhsal uyanış görmedim ve gerçekten görmek istiyorum. Siz istemez misiniz? Sizi biraz düşündürmek istiyorum. Kişisel yaşamınızla ilgili bir kaydı neden tutmuyorsunuz? Tanrı'nın yaşamınıza girmesini istiyorsanız kendinize şu soruları sorun. Dürüst müyüm? Doğru sözlü müyüm? Sadık mıyım? Güvenilen biri miyim? Saf ve temiz miyim? Kirli resimler ve kirli dil içerisinde gerçekten temiz miyim? Kendini adayan biri miyim? Gerçekten Tanrı'nın adanmış bir çocuğu muyum? Bir keresinde bir Tanrı adamı olan Modi, bir adamın dünyanın kendini tamamen Tanrı'ya veren bir adamla Tanrı'nın neler yapabileceğini daha görmediğini söylediğini işitir. Modi'nin verdiği karşılık şudur. Tanrı'nın inayetiyle o adam ben olacağım. Modi'nin o adam olduğunu sanıyorum. Buna rağmen Modi ölüm döşeğinde dünya kendini tamamen Tanrı'ya veren bir adamla Tanrı'nın neler yapabileceğini daha görmedi dedi. Evet dostum, susuyan dünyaya yaşam suyunu Tanrı'nın bizim aracılığımızla verebilmesi için gerekli tavrı alalım ve bu alanda dua edelim.